Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'e hoş geldiniz. Yine dersimiz tarihteyiz ve Profesör Doğu Ergil ile sohbetimiz devam edecek. Faşizm nedir, nasıl yaşanır? Bir makale yazmıştı Profesör Ergil. İlk bölümde bazı ana hatları üzerinde durmuştuk. Faşizm tanımı nasıl uygulanır? Tarihsel geleneği nedir? Kodları nedir? Şimdi bu bölümde de faşizmin 15 ana özelliği üzerinde duracağız. İyi seyirler. Son olarak yani makalenizin son bölümünde tarihsel tecrübeden süzülerek ortaya çıktığını gördüğümüz 15 ana özellikten söz ediyorsunuz. Faşizmin 15 evet. ana özelliği. Evet. Kısaca bunların üzerinden de geçelim. Mesela birincisi faşistler kendilerini sembol, bayrak, flama, pankart, vatansever slogan, marşlar ve üniformalar aracılığıyla dışa vururlar.
Evet. Evet. Bu düzenden mi geçelim? Evet, ya şeye bir kere bakın, hareketlerin marşları vardır ya da ezgileri vardır. Hı. Dikkat edin, dünyadaki bütün şeylerin, siyasal hareketlerin, dönüştürücü akımların hep marşları vardır. Marşı olmayan veya marşı başkasından ithal etmiş toplumlarda bu içsel bir şey değildir, akım değildir o. Hmm. Bu ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur siz. Tabii flamalar falan, yani o büyüklük göstergesidir. Merasimler. Merasim çok önemli. Bakın, dinler bile bir merasimdir. Şimdi din nasıl ortaya çıkar? İşte ibadet biçimi, ilahiler, okunuşlar, toplu ibadetler falan biçiminde ortaya çıkar. Yani bütün toplu hareketler bir merasimdir ve bu merasimler ne kadar abartılıysa, gösterişliyse diyeyim, isterseniz abartılı değil, gösterişliyse insanları o kadar içine çeker, o kadar çok büyük bir şeyin parçası olduğuna inandırır. Hı hı. O yüzden önemlidir.
Yani merasim dediğimiz ritüeller, ritüelimsi.
Evet, yani merasim hem ritüeller hem de aynı zamanda çok gösterişli şeyler. Birliktelikler.
İkinci özellik, burada da yine görüşünüzü alacağım. Faşistlerin kendi hareket serbestliklerinin ötesinde başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıları yoktur.
Yoktur, çünkü kendilerinin en iyi olduğunu, birer kurtarıcı olacakları için neticede zafiyet halindeki veya tehlike halindeki toplumu kurtaracaklarını inandıkları ve inandırdıkları için, o yüzden kendi tercihlerinin doğru olduğuna inanırlar ve inandırırlar ve geride kalan her şeyi bastırırlar, sustururlar ve yasaklarlar.
Üçüncü ana özellik, diyorsunuz ki düşmana ihtiyaç duyarlar.
Evet, o çok önemli bir şey. Çünkü düşmana, bakın, eğer kendinizi net bir biçimde, inandırıcı biçimde tanımlayamıyorsanız, siz karşıtınızla kendinizi tanımlarsınız. Yani ne olduğunuzu anlatamıyorsanız, neye karşı olduğunuzu veya ne olmadığınızı anlatarak tanımlarsınız. Bu faşizmde bir temel felsefesi olmayan böyle bir akımda çok önemlidir. Düşmanıyla var olabilmek. Düşmanıyla evet. Bir kimlik sahibi olabilmek.
Öteki üzerinden kimliğini şekillendirmek.
Aynen öyle.
Dördüncü ana özellik, militaristtirler. Faşistler evet. militaristtirler.
Askeridir, yani militerdir demiyorum dikkat ediyorsanız. Militaristtir diyorum. Çünkü toplumu da bir ordu gibi görürler. Ve ordu gibi teşkilatlandırırlar. Ve orduyu da anladıkları siyaset tarzına göre, bu hem içeride asayişi sağlamak hem de dışarıda yayılmacılık heveslerini gerçekleştirecek bir güç olarak kullanırlar. Ama aynı zamanda ordudan bağımsız olarak kendilerini iktidara getiren ve hep alternatif bir vurucu güç olarak devletin örgütlü kolluk güçlerini ve toplumun kendilerini tehdit etmesine karşı silahlı güçler, paramiliter dediğimiz, yani asker olmayan ama askercil güçler örgütlerler ve emirlerini amade tutarlar.
Askeri üniforma giyme olayını en son tabii Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan liderliğinde gördük. Sivil seçim, evet, liderlik olmasına rağmen. Bu
ama o kadar yaygın ki.
Çok yaygın. Evet.
Bakın şimdi kimi mesela şey yaparsınız? Mesela Saddam asker değildir. Değil mi?
Evet.
Ama şey girer. Üniversite. Hitler asker değildir. Mussolini asker değildir. Hatta bir kısmının meslekleri bile yoktur yani. Hatta yani faşizmden uzakta değerlendirerek söylüyorum. Yasir Arafat üniformalıdır. Castro üniformalıdır. Çünkü onlarda da şöyle bir zihniyet var. Biz savaş halindeyiz kardeşim. Biz düşmanlarla çevrili bir dünyada yaşıyoruz. Onlara karşı mücadele edebilmek için sıkılı bir yumruk gibi, bir ordu gibi davranmamız lazım. Ben de işte o ordunun komutanı olarak üniformalıyım. Hep üniformayla dolaşmışlardı.
Çoluk çocuğun askeri üniformalarla giydirilip dolaştırılması, gösterilmesi de bunun parçası. Faşizmin bir parçası.
Sünnet çocuklarının bile üniversite diyorum, üniforma giydirilmesi hep üniversiteye o kadar koşullanmış. bu anlayıştır. Yani toplumda yerleşik bu. Yani bir faşist liderlik toplumun içindeki faşist duyguları hep ortaya çıkartır. Bunu serpilmesine neden olur ve sonunda da bir rejim haline getirir.
Beşinci ana özellik yaygın cinsiyetçilik. Yani daha basit bir ifadeyle kadın düşmanlığı.
Erkekçilik diyelim isterseniz. Yani evet. Erillik. Hep o erkeklik öne çıkar. Ve bu hele dinsel motiflerle eğer birleşirse işte onun karısı kızı bize helal mesela. Şimdi mesela bu pek alışık olmadığımız bir şeydir. Son zamanlarda bu ortaya çıktı. Karısı kızı bize helal mesela. Nereden çıkıyor bu? Var bir tarafta bir gelenekte, yani ulusal gelenekte olmasa bile başkasının geleneğinde var ve ondan bile yararlanmak istiyor. Evet, yani erkek, çünkü o erkeksilik güç göstermesi demek, egemenlik demek, baş eğdirmek demek. Tabii en kolay baş eğdirilen de kadındır.
Ayrıca tabii farklı cinsel yönelimleri olanlar, eşcinseller, LGBT vesaire.
Ya işin komik tarafı nedir biliyor musunuz? Faşistlerin içinde bir hayli eşcinsel vardır. Şeyde bile vardır. İşte Alman yönetiminde mesela Naziler'in başı Röhm mesela.
Tabii Naziler arasında çok yaygındı.
Evet. Yani toplumda belirli bir yüzdesi var bunun. Yani her akımda da o yüzde 3 aşağı 5 yukarı korunacaktır.
Evet, bir başka özellik, 6. ana özellik, özgürlükleri ama özel olarak da bilhassa ifade özgürlüğüne karşıdırlar faşistler diyorsunuz.
Çünkü o zaman faşist önderliğin söylediği her şeye karşı itiraz edilebilir. İtiraza tahammülleri yok. İtiraza tahammülleri olmaması demek çeşitliliğe de tahammülsüzlük demektir. Bu çeşitlilik işte kültürel çeşitlilik, dilsel çeşitlilik, düşünce çeşitliliği olabilir. Bunların dile yansıması, ifade bulması yıkıcı bir etki olarak görülür. O yüzden dikkat edin, düşünürler, akademisyenler, edebiyatçılar, tiyatrocular, yani plastik veya sahne sanatçıları şey yapılır, sürekli olarak bir tehdit unsuru olarak görülür.
Yedinci ana özellik, beka ve veya ulusal güvenlik. Evet. Saplantı düzeyinde önemlidir faşistler için diyorsunuz.
Evet. Yani dikkat edin, bakın en çok kullanılan kavramlar birlik ve beraberliktir mesela. Yani hiç farklılıkları aman ortadan kaldıralım. Şimdi birliğin olduğu yerde zaten beraberlik vardır. Niye birlik ve beraberlik aynı zamanda kullanılır? Çünkü bilirler ki bilinçaltlarında birliğin sağlanamadığı olduğu ortamlarda hiç olmasa beraberlikle idare edelim. Ama işte o beraberlik de eşitlik ve özgürlükle sağlanabilir. Ona hiç yanaşmazlar. O yüzden bu özgürlük netameli bir kavramdır. Farklılıklara yol açar. O da şeyi bozar. Emir komuta ilişkisini bozar.
Bozar. Peki bir başka özellik, bu da çok önemli, 8. ana özellik. Faşizmde dinle siyaset iç içe geçmiştir. Ama ben burada tabii bir soru işareti daha koymak istiyorum. Yani Nazizm'de dedi böyle miydi? İtalya'da böyleydi biliyoruz. İspanya'da böyleydi, bunu da biliyoruz ama burada bir takım nüanslar var mı?
Şimdi bakın, kültür önemlidir dedim ya ülkeden ülkeye. Şimdi Katolik olan İtalya ve İspanya'da ya mafyada bile din çok önemlidir. Adam öldürür, ondan sonra gider günah çıkartır. Yani bu bir kültür meselesidir. Almanya'da bildiğimiz anlamda resmi bir din anlayışı değil. Fakat dinin içinde din aynı zamanda bir gelenekler kasasıdır. O kasanın içinden kendi işlerine yarayacak şeyler alırlar. Kutsal kavramını mesela. Bir sürü dünyevi şeyler onlar için kutsallaştırılmıştır. Burada bir dini anlamı var bunun. Ve bunu destekleyecek mesela bir ayeti alır. İşte İncil'den bir parçayı alır. Çünkü insanlar bunları çocukluklarından beri dinleyerek alıştıkları için ve inandıkları için faşist rezimi destekleyecek onun içinde şeyler vardır, unsurlar vardır. Dikkat edin mesela Almanya'da kilise Nazizme karşı çıkmamıştır, desteklemiştir. Bu çok önemli bir şey. Yani illaki söyleme direkt olarak değil, endirekt olarak muhakkak söyleme yansımıştır. Dinsel şeyler, söylemler, ifadeler, işte o dua parçaları kutsal kitaptan. Fakat kilise desteklemektedir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dinde iç içe geçmiştir diyorum.
Ayrıca bunu tabii radikal İslam, daha yani günümüzün olgularından bir tanesi, cihatçılık, işte IŞİD deneyi vesaire, bunu çok daha yani gözle görülür bir şekilde görüyoruz, bu din siyaset ilişkisini, öyle değil mi? Buna da teşmil etmek, bu şablonu oraya da
Tabii.
uygulamak mümkün.
Şimdi bakın bütün bu radikal unsurlar. Bütün bu radikal unsurlar yani İslami çerçeve içindeki unsurlar uzun süre hoşgörüyle karşılandı. Çünkü onlar da Müslümandı. Yani bizdendi. Ne zaman ki bizi de Darül Harp içinde gördüler, bizi de öldürdüler, İşte karılarımızı, kızlarımızı köleleştirdiler. İşte o zaman ayrışmaya başladı bu. Yani aynı dindendir, dindendir diye hoş görülenlerin farklı bir dünya görüşleri ortaya çıktı. Bakın bu farklı bir din anlayışı değil, farklı bir dünya görüşü, yaşam ve yönetim biçimi ortaya çıktı. İşte o zaman ayrışmaya başlandı. Yani bugün mesela IŞİD Türkiye'de takibe uğruyor. Şimdi diyeceksin ki takibe uğruyor da yani ne işi var bunların burada? Yani işte o tolerans gösterildiği zamanda çok yaklaşmışlar demek ki içimize.
Evet. Bir başka özellik, faşizm iş dünyası ve sanayi ile sembiyotik ilişki, yani göbek bağı ile bağlıdır, iş dünyası ve sanayi diye tespit etmişsiniz.
Şimdi mesela komünizm bildiğimiz kapitalist düzene karşıdır. Onu devirip üretim araçlarına el koymak ve çalışanların üretim araçlarını ve üretim sürecini denetlemesini şey yapar. Devrimci niteliği burada. Fakat faşizmde böyle bir şey yok. O kurulu düzeni tahkim etmek, kurul düzeni tehdit eden unsurları ayıklamak ve rejime entegre etmek, rejimi güçlendirmek için kullanmayı amaçlar. O yüzden işlek bir ekonomi ve harp sanayini destekleyecek, harp ihtiyacını destekleyecek bir sanayi ister. O yüzden simbiyotik bir ilişki içindedir. Şeylerinde, iş adamlarında işine gelir bu. Çünkü her türlü imkanı akıtır hükümet, faşist hükümet. Ve o imkanlar sayesinde de onlar da zengin olurlar zaten.
Evet, yani sınır ötesi harekat, yayılmacılık, irredentizm istiyorsa eğer herhangi bir ülkedeki faşizm mutlaka kendi savaş sanayini kurup semirtmek, büyütmek zorunda. Bir de böyle bir yanı da var bu işin. Peki, ya,
burada bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Bakın, şimdi İkinci Dünya Savaşı çok büyük bir savaş, çok geniş alanlara yayılmış ve çok ülkeyi kapsayan bir şey, değil mi? Burada yüksek teknoloji çok büyük bir önem arz etti. Şimdi Almanlar yeni geliştirdikleri tanklar, toplar, uçaklar ve bir sürü şeyle saldırıya geçtiler ve başarılı oldular. Şimdi mesela Rusya eğer kendi uçağını, tankını, topunu ve onların icat ettiği bu katüşe denilen çoklu ateş eden füze sistemini gerçekleştirmeseydi direnebilir miydi? 20 milyon insan kaybetti, ama ülkeyi korudu ve Almanya'yı perişan etti. Yani Almanya'yı yenen Ruslardır aslında. Yani.
Evet, tabii.
En azından zayıflatan onlardır. Japonlar öyle. Yani şimdi Japonların başta Amerika'dan daha fazla uçak gemisi vardır. Pearl Harbor falan öyle vurabilmişlerdir. Binlerce mil öteden. Evet. O yüzden bu sanayi fevkalade önemli ve yüksek teknolojide gerçek bir faşist devlet için çok önemli. Yani öyle küçük sanayiyle, küçük çaplı ekonomiyle yayılmacı bir faşizm söz konusu değildir. Ve o da ancak yerli ve milli olabilir.
Gelelim 10. özelliğe. Faşizm, sivil toplumun düşmanıdır.
Evet, çünkü sivil toplum özgür bir alanı temsil eder. Yani kendi hayatını düzenlemeyi, o hayatı konusunda karar vermeyi, karar verenleri de denetlemeyi öngörür. Sivil toplumun anlamı budur. Toplumun çeşitli kesimlerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için günlük hayatlarını yönleme anlamında bir örgütlenme biçimidir. Şimdi bu tür bir sivil toplum devletin tamamıyla egemen olduğu, hayatın bütün kesimlerine nüfuz edebildiği bir anlayışa karşıdır zaten.
Evet. Önemli bir başka ana özellik, aydınlanma değerlerine, faşizm, kanıt temelli düşünceye ve başka bir deyişle modernizmin fikriyatına karşıdır diyorsunuz. Ve faşistlerin aydınlara evet. Ve bilim insanlarına karşı özel, çok ciddi kuşkuları vardır diye devam ediyorsunuz.
Ya işte bu kuşku sonradan düşmanlığa dönüşmesi, her şeyi kabul etmeyen, ya bunu bir tartışalım bakalım doğru mu diyebilen insanlara karşı gösterilen tahammülsüzlük ve sonra işte onları devre dışı bırakmak. Bu devre dışı bırakmak en yumuşağı işinden gücünden etmek, ondan sonra hapse atmak, kamuyla yani halkla temasını kesmek ve sonra da belki yok etmek.
Böyle burada ifade edildiği biçimiyle sizin makalenizden okuyorum. Akademisyenler, yazarlar, düşünürler, sanatçılar sık sık tutuklanır, yargılanır ve hapse atılırlar.
Evet.
Suçlarından çok kurulu düzen için tehdit nedeni olarak görüldükleri için de eziyete uğrarlar.
Evet. Yani çok, çok çok açık bir şey. Şimdi aydınlanma değerlerinden kasıt şu. Ya inançla bakmayalım. Yani inanç önemlidir. Ama kültürel alanda kalsın. Biz hayatı bilimin verileriyle düzenleyelim ve anlamaya çalışalım. Ve kanıt temelli düşünceler ileri sürelim. Kanıt temelli. İnanç temelli değil. Yani bakın, bu inanca ters düşmek değildir. İnancı kültür alanında tutmaktır. Ama kamu alanına soktuğunuz zaman bir kere ayrımcılık nedenidir. O yüzden aydınlanmanın değerleri derken bunu kastediyorum. Evet. Rasyonel düşünmek, bilimsel düşünmek, inanca saygı gösterilse bile kültürel alanda tutmak.
Evet. İki, bununla, yani yine bu başlık altında iki önemli konu var daha doğrusu. Dil ve simgeler, semboller. Evet. Yani dil basittir. Faşizmin dili gayet basittir diyorsunuz.
Doğrudur.
Bu bir. Bir de şu da var. Yani faşist rejimlere ya da faşistleşmekte olan rejimlere baktığımızda mutlaka bir selam biçimi, bir el işareti, bir insanları bir şekilde aynı işareti yapmaya zorlayıcı bir taraf da var galiba. Hem semboller.
Ya semboller özetlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani el hareketleri mesela. Yani sadece şeyin değil, faşizmin veya faşistlerin değil, solcuların da vardır, liberallerin de vardır. Yani mesela şu, değil mi? Zafer işareti ve aynı evet. zamanda da barış işaretidir yani.
Aynen.
Evet, yani barış sahibi, ne diyeyim, barış ve işte özgürlük savaşı kazanmadan sonra gerçekleştiği için bu hem zafer hem de işte özgürlük işaretidir.
Churchill çok sık kullanırdı bu işareti.
Evet, yani bu çok önemli. Yani mesela işte kurt işareti örneğin. Öyle değil mi?
Evet.
Niçin? Bu işte kendini bağladığı bir şey var. Geçmiş kültü var. Ve onun üzerinden kendini tanımlıyor.
Evet.
Bu dinsel şeyler öyle. İşaretler böyle. Aynı zamanda tabii şey, bunlar grubu da tanımlıyor. Yani grup da birbirini böyle tanımlıyor. Evet. Şimdi bir gün birisi benim elimi sıkarken böyle şey yaptı. Böyle avucumun içine şey yaptı böyle şöyle.
Evet,
evet. Meğer masonlar birbirlerini böyle tanımlarlar, tanırlarmış. En önce şaşırdım. Acaba dedim ya, cinsel bir çağrı şey mi yapıyor, mesaj mı veriyor?
Ama o gizli bir anlaşma biçimi.
Yani gruplar birbirlerini yani diğerlerinden ayırırken aynı zamanda grup üyeleri de birbirlerini böyle tanıyorlar. Bu çok doğal bir şey, anlaşılır bir şey.
Evet. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. 15'in 12'sine geldik. Faşizmin en patlayıcı cephanesi komplodur.
Komplo, evet.
Açalım şimdi.
Ya hep tehdit altındayız.
Sürekli hep düşmanlara baskılara hedef oluyoruz.
Karşı birlik olmalıyız. İri ve diri olmalıyız. Ha? Onları bertaraf etmeliyiz. Şimdi tabii bunun en büyük sakıncası içimizde bunlar var. Bu içimizdeki hainler her an bizi yok edebilirler ve sürekli içeride operasyon yapılır. Hı. Dikkat edin, bütün otoriter rejimlerde evet. sürekli içeride operasyon yapılır.
Gündelik yani, ya da gün aşırı kesintisiz bir böyle operasyon silsilesi.
Aynen öyle. Çünkü
bu rejimlerde.
Beka meselesi var. Sürekli olarak tehdit altındayız. Ve bu milli güvenlik çok önemli. Ve tabii bu devleti de milli güvenlik devletine dönüştürüyor. Ve yukarıdan aşağı bir sürü kolluk gücü ortaya çıkıyor. Ve bunlar da yani inşallah ileride birbirleriyle de çatışmazlar. Çatıştıkları da oluyor çeşitli ülkelerde. Güvenlik güçleri de birbirleriyle çatışıyorlar. Öyle.
Bir de tabii 13. ana özellik bu, orta sınıfla faşizmin ilişkisi. Orta sınıfı kazanmak bir kaçınılmaz bir ödev olarak görünür faşizmin hedef, yani faşistler açısından diyorsunuz.
Şimdi bakın, toplumsal şeyde, hiyerarşide üst sınıf her zaman avantajlıdır. Çünkü üretim araçlarına sahiptir, servete sahiptir, birikimleri vardır falan. Alt sınıfta kendisine iki şekilde koruyabiliyor. Bir, dayanışarak, yani teşkilatlanarak, işte sendikalar falan filan. Bir de tabii genel grev gibi elinde müthiş bir şey var. O yüzden dikkat edin, otoriter rejimlerin ilk yaptıkları şey, ilk ama yaptıkları şey, örgütlü olan her şeyi yok etmektir. Yani hem dernekleri, mernekleri falan filan kapatır kendisine uygun gelmeyen, hem de sendikaları dağıtmaya çalışır. Ve sendikalaşmayı engellemeye çalışır ki böylece işçi sınıfının gücünü ve sistem içinde belirleyici rolünü engelleyebilsin diye. Peki orta sınıf? Orta sınıfın ne serveti vardır, ne örgütlülüğü vardır. Orta sınıf hep devlete bakar. Devlet tarafından korunma ve kollanma bakar. Ve devleti ele geçirmenin önemi bu yüzden çok önemlidir. Özellikle daha az gelişmiş ülkelerde devleti ele geçiren işle sağlar, aşla sağlar, destekle sağlar. O yüzden orta sınıfın devlete bağımlılığı ve dolayısıyla da desteklendiği oranda da bağlılığı son derece önemlidir. Orta sınıf o yüzden devletle kaimdir ve onun tarafından kavranır, kollanır.
Evet, 14. ana özellik. Bu da çok önemli. Sorumsuzluk, yani faşistler ya da faşizm sorumsuzluk ve hesap vermeme üzerine kurulu bir rejimdir.
Evet. Şimdi tabii mutlak otoriteye inandığı için faşistler yukarıdan aşağı gelen emirleri, verilen direktifleri itiraz etmek, bırakın onu sorgulamak gibi bir şeye tahammülsüzdürler. Ve tabii böyle sadece emir verip bu emirlerin yerine getirilmesini isteyenlerin sorgulanması, verdikleri kararların doğruluğu, isabeti dünyada şey yapılmaz, kabul edilmez. O yüzden sorumsuzdurlar. Nereye kadar? Başarısızlığın artık bütün topluma ciddi zarar verdikleri ana kadar. Şimdi Hitler'in hayatını anlatan Çöküş diye bir film vardı. Bilmem izlemiş misindir onu.
Tabii. Kaç defa.
Orada son anda artık, yani sadece ülke değil, aynı zamanda Berlin işgal edilmiştir. O yeraltı sığınağının etrafında artık Ruslar gelmişler. Ruslar çarpışmaktadırlar. Derler ki Hitler'e, Führer, Sayın Führer'im, bakın artık küçük çocuklar ölüyor. Yani bu ülkenin geleceği yok olmakta. Artık durdurun. Hayır diye böyle itiraz eder. Der ki, madem ki bu ülke kaderini bana bağladı ve benim istediğime tabi oldu, o yüzden sonuna kadar gidecek bu. Ve hakikaten adam acımasız bir biçimde o çocukların ölmesine ve ağın kapanmasına ve kendisinin de intiharına giden sonu hazırlar. Yani şey çok önemli. Ülkenin kaderi bana bağlı. Benim verdiğim kararları şimdiye kadar desteklediklerse ve sorgulamadılarsa sonuna kadar da bu böyle gidecektir. Bu müthiş bir zihniyet. Yani bu bir kasap, bir katil zihniyeti ama faşizmin doğası bu.
Evet, Hitler'de bu yaşandı. Hitler'in ölümüyle Almanya'da göçtü, çöktü. Saddam'ın ölümüyle Irak'ta çöktü. Örnekleri çok yaşandı. Geldik sonuncu ana özelliğe. Bu çok önemli. Çünkü tartışmaların önemli bir kısmında, yani hayır, belirgin bir rejim, spesifik bir rejim, faşist rejim değildir diyenler ama işte orada seçimler oluyor argümanını öne sürüyorlar. Evet. 15. ana özellikte şunu söylüyorsunuz. Seçimler faşistlerin işine yaradığı sürece başvurdukları bir meşruiyet aracıdır.
Evet. Kazanacaklarsa yani. Ya çok güzel bir fıkra var. Onu anlatayım. Çok daha açıklayıcı olur. Şimdi Baba Bush ikinci defa seçime girecektir. Şöyle bir dünyayı aratır danışmanlarına. En son en yüksek oranda oy alarak seçilmiş hangi lider var diye ararlar adamlar ve bulurlar ki Hafız el-Esad %99,9'la şeyi kazanmıştır.
Seçim.
Son seçimi kazanmıştır. Bunun üzerine onun danışmanlarını, seçim danışmanlarını, siyasi danışmanlarını getirirler ve Amerika'da seçim yapılır ve hakikaten aday 99,9'la kazanır. Ama Baba Bush değil, Hafız Esad kazanır Amerika'da. Yani böyle çok güzel bir fıkradır bu bence. Böyle ayarlanır şeyler. Yani seçimler böyle ayarlanır ve gerekirse ileride belki konuşacağız. Bu gerrymandering denilen seçim bölgelerinin böyle yeniden ayarlanmasına ve hep işte seçim şeye, işte partiye, adaya seçim kazandıracak yeni düzenlemeler yapılır.
Seçim mühendisi.
Ta ki kazansın. Kazanamadığı zaman da artık seçimlere gerek yoktur zaten. Bu da
Kullanışlı
tabii
olduğu sürece.
sona yaklaşıldığını gösterir.
Seçimler kullanışlı olduğu sürece
Evet.
tercih ediliyor. Peki,
Tamam.
15. ana özellik üzerinde de durduk. Bu çok önemli bir ana özellik. Ve her diyorsunuz ki seçim yasaları ve usulleri her seçimde değişir. Yandaş olmayan medya baskı ve tehditle susturulur. Fikir farklılıkları veya değişik yorumlara zafiyet ve bölücülük diye bakılır. Faşist parti ve teşkilatlar destekçi sayısına bakmadan kendilerini halkın sesi olarak görür ve sunarlar. Çünkü saf ve iyi olan gerçek halkı onlar temsil etmektedirler diyorsunuz. Son bir
İşte bak bu
nokta.
popülizmle sınırların bitiştiği yerdir bu. Yani halkın, gerçek halkın sesi biziz. Gerçek halkın temsilcisi biziz. İşte bu popülizmin ana temasıdır zaten. Faşizm de bundan yararlanır.
Tam da bu noktada bunu sormak istiyordum. Ben tam iyi oldu bu son tespit. Popülizm, ultra popülizm, işte faşizm, bitiştiği yerler var. Giderek günümüz dünyasında yani şeyi düşünüyorum her zaman ben. Bir takım son zamanlar o kitaplara yoğunlaştım. Amerikan mafyası, onun
Evet.
yapılanması, onun işleyiş biçimi ve zihniyeti, kodları, birbiriyle iletişim kodları ve bir anlamda mafyalaşma, siyasi mafyalaşma sürecini yaşıyoruz biz. Yani baktığımız zaman bir takım ülkelere, mesela Macaristan gibi ülkelere, başka ülkelere de hep sanki böyle bir benzeşme var gibi. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
Yani şimdi mafyalaşma tabii farklı biçimlerde anlatılabilir ama yani özetlersek sorgulanamayan, denetlenemeyen ve kriminal davranışa çok çabuk evrilebilen bir anlayıştır mafyalaşma. Şimdi mafya içinde de sorgulanamayan bir liderlik vardır. Ama mafyada yani ittifak kurmuş olan çeşitli aileler vardır. Şimdi faşizm de böyle değil. Faşizmde yukarıdan aşağı monolitik bir yapı söz konusudur. Ama tabii sorgulanamadığı için, denetlenemediği için mafyalaşma eğilimi faşizmde vardır. Ama her şeyde vardır. Her yönetim biçiminde vardır mafyalaşma. Buna biz daha yumuşak bir tabirle yozlaşma diyoruz. Yozlaşma, yolsuzluk. Ondan sonra da tabii şey ahlaki değerlerin yozlaşması şey yapması zayıflaması o yüzden mafyalaşma burada çok uygun yerine oturan bir şey değil ama sorgulanamayan otoriter yönetimlerin kriminalleşmesi senin tabirinle mafyalaşması kaçınılmaz bir olgudur ve bu olgu faşizmin içinde ahlaki bir püritenlik arayan toplum tarafından zaman içinde çok itici bulunmaya başlar
Görüyorum.
ve sonunu hazırlar. Rejimin de sonunu hazırlar.
Evet.
Veya önderliğin sonunu hazırlar.
Çoklu bir, çok katmanlı bir iktidar yapısı faşizme uygun mudur? Mesela Profesör Hamit Bozarslan'la son yaptığım söyleşilerde sürekli olarak kartel devlet kavramını kullanıyor. Eminim aşina olduğunuz bir kavram. Bu faşizmin tabiatına, zihniyetine, geleneğine uygun bir şey mi? Kartel devlet. Yani farklı menfaat gruplarının faşist ideali etrafında buluşması diyelim.
Şimdi kartel devlet anlaşılabilir bir kavramdır. Ama kartel toplum olmaz. Toplumu her zaman çeşitliliği içinde barındırır ve çeşitlilik de her zaman uzlaşma ve uzlaşmazlıklar düzleminde işler. Yani alışveriş içinde işler. O yüzden devlet bir dönem kartelleşebilir. Tabii toplumdan gördüğü destek oranında ve süresince. Ama toplum hiçbir zaman kartelleşemeyeceği için, çünkü içinde bir sürü farklılıklar var. Sınıf farklılıkları var, işte gelir farklılıkları var, etnik farklılıklar var, dinsel farklılıklar var ve siyasi görüş farklılıkları var. İşte o kartelleşmeye izin verdiği sürece ortaya çıkmış olan konsensüs, ki o şey çok önemli, bunalım dönemlerindeki işte çaresizlik, kuşatılmışlık, bu çok önemli bir kavram özellikle faşizmde. Toplum kendini kuşatılmış hisseder. Çıkış yokmuş gibi hisseder. İşte bu Ergenekon lafı da olur ya, böyle sıkıştırılmışlık, kuşatılmışlıktan kurtulma şeyi. Bunun ötesine geçmek ister ve faşizm bir rejim olarak ortaya çıkar. Ama toplum bu kadar yekpare değildir. Bu evet. kadar her zaman toplumu bir arada tutmak mümkün değildir. Başarısız oldukça önderlik toplumdaki şeyde o birlik havası da dağılır ve sonunda faşizm de bildiğimiz biçiminde ortadan kalkar. Ama faşistik anlayış her zaman vardır. Faşistler her zaman vardır. İşte Amerika gibi bir toplumda bile işte şey çıktı, Trump çıktı ve toplum içindeki o kendisini ümitsiz kaybeden, kuşatılmış kesimlerin temsilciliğine soyundu. Ki onların içinden de gelmiyordu. Zengin bir iş adamıydı. Ama onların sözcülüğünü yaptı. Ve evet. dikkat edin, kullandığı bütün faşist önderliklerin o son derece basit dili, işte kuşatılmışız, tehlike halindeyiz, bir arada olmalıyız, aramızdaki farklılıkları gömmeli ve sıkılı bir yumruk gibi ortaya çıkmalıyız, düşmanlarımızla mücadele etmeliyiz ve yeniden büyük olmalıyız. Çünkü bir büyüklük şeyi vardır geçmişte, bir ideal dönem vardır. Yeniden büyük olmalıyız. Oturdum, Hitler'in bütün konuşmalarını dinledim. Hepsini dinledim ve kaç kelimeyle konuşuyor bu adam diye. Ya o kadar az şeyi var ki, vurgusu var ki. İşte tehdit altındayız, Almanlar büyüktür, kastedilmiştir onların hayatına ve geleceklerine. Bundan kurtulmalıyız ve yeniden büyük olmalıyız. Şey bu ya, bütün vurgular bu. Ama öyle bir dönemde bu yerini buldu ki, yani milletin kalbine ve kafasına işledi ki, işte çaresiz, kuşatılmış ve yenik hissettiği bir dönemde. Ve toplumlar ne zaman böyle hissederlerse faşizmin kafasını kaldırdığını, güçlendiği zaman da bir yönetim biçimine döneceğini bilmeliyiz.
Peki. Bununla noktalayalım. Profesör Doğu Ergil konuğumuzdu ve faşizm başlıklı makalesi üzerine konuştuk. Çok teşekkürler Doğu Bey bu sohbet için.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.